Ayrım 6.
Bütün bunlar gerçek değil, anlıyor musunuz? Her şey aslında bir kabus. Buradan çıkıp adayı bulmalıyım. Onun bana ihtiyacı var, anlamıyorsunuz diye bağırıyordu Tuna hala. Üstelik bu benim kabusum ve sizler onun içinde oyuncularsınız. Endişelerim ve korkularımla sizleri beynimde ben yarattım. Hepiniz birer düş ürünü, birer hayalsiniz. Tamam hocam, biraz dinlenin, her şey düzelecek. İnanın düzelecek. Sakin olun, yormayın kendinizi böyle. Diyen Doktor Kutlu'nun donuk sesini duyduğunda şekiller ve sesler solmaya, ritimler düşmeye başlamıştı. Yakında uyanacağım. Daha ne kadar uyuşturacaksınız ki beni? Bir zaman sonra mutlaka uyanacağım. İşte o zaman bu karabasanda içindekiler de kalmayacak. Korkunç telaşınız da bu yüzden ya zaten. Karabasan bitmesin, uzasın istiyorsunuz. Beni her yolu deneyerek daha uzun uyutmak istiyorsunuz. Kabus uzarsa kabustan yararlananlar daha uzun yaşarlar. Yok ama, yağma yok artık. Eskisi kadar uzun uyutamazsınız bizleri. Hayır, istemiyorum. Uyumayacağım. Uyumak yok artık. Ağzı ve gözleri kapanmaya başladığında kendi sesini çok uzaklardan hayal meyal işitiyordu. Kabus, kara basan, düş bu. Uyan, uyanmak istiyorum. Oyun bunların tümü bir oyun. Başı düştü, daldı, gitti. Kertenkele kuyruğu. Büyükler hiçbir şeyi kendiliklerinden anlamıyorlar. Onlara hep bir şeyleri açıklamak zorunda olmak çocuklar için ne sıkıcı bir durum. Küçük Prens veya Anthony de Saint-Exupéry. Benimle oynamak istiyorsan 3 kertenkele kuyruğu suyu içmelisin. Şaka yapıyor sandım ama hiç gülmüyordu. Kertenkele kuyruğu suyu mu dedim şaşırarak. Evet aynen öyle. Daha sonraları senin için çiğ tavuk bile yerim deyimini öğrendim. Ama kertenkele kuyruğu suyu içmek hala Türkçe'de hiç bilinmez. Nasıl yani, ilaç gibi bir şey mi bu diye yüzümü buruşturdum. Çok basit. 3 kertenkele yakalarsın, kuyruklarını koparıp ve suya atarsın. Bu kertenkele kuyruğu suyu olur. İşte sen onu içeceksin. Diyerek midemi tuttum. Korkma, kertenkeleler ölmez. Onların yeniden kuyrukları çıkarlar. Hayır hayır, ya kuyruklar ağzıma kaçarsa dedim korkarak. Canım, kuyrukları yutmak zorunda değilsin sen de. Sesinden büyük incelik gösteriyor olmanın havası ve bilgili oluşundan ötürü kendine duyduğu hayranlık apaçık okunuyordu. Daha önce hiç prenses görmemiştim ama bence bir prenses işte tam böyle biriydi. O da bunu biliyor olmalıydı. Çünkü halktan birine kendisiyle oyun oynamasına izin verebileceğini duyurmuş ve artık iç rahatlığıyla sarayına dönüyordu. Prensesler zalim olmak zorunda mıdır? Önce ağlayacak kadar kötü hissettim kendimi. Sonra sarkan dudaklarımı sımsıkı gererek burnumu çektim. Dişlerimi sıkarak bu korkunç sınavın korkusuna kapıldım. Bağırıp çağırmak, sen kendini ne sanıyorsun diye haykırmak geçmedi değil içimden. Fakat sustum. Sonuçta kapısı açık durmasına karşın köşkün bahçesine girmeye ilk cesaret eden çocuk ben olmuş, onun bana Mabel demesine izin vermiştim. O halde sonuna dek gitmeli, onu gerçekten hak etmeliydim. Çok sonraları farkına varacağım önemli bir öğretinin ortasına bu kadar genç yaşta düştüğümün aydınında değildim tabii. Ne o sırada tam 5 yıllık tüm yaşantım boyunca ne de daha sonraları sevgisini ve ilgisini kazanmak için bu denli uğraşıp didindiğim, uğruna acı çektiğim bir başkası olmayacaktı hayatımda. Bir tek o, bir tek ada, ada, kumral ada. Şimdi artık biliyorum ki bütün yaşantımız içinde ancak bir ya da birkaç kişiye böyle bir hak tanırız. Onu şımartır, yüz verir, alttan alır ve hatta ona teslim bile oluruz. O da bunu zaten ta en başından bilmektedir. Eğer çok şanslı değilseniz karşınızdaki şımarır, ipin ucunu kaçırır. Bin pişman olur, incinir, düş kırıklarıyla yaralanır ve acı çekersiniz sonunda. Bazen çok ender de olsa şanslısınızdır ve bir mucize yaşarsınız. Çünkü karşınıza dilinize akraba biri çıkmıştır. Tanrım, mucizeleri ne çok seviyoruz böyle. O sırada kaç yaşında olduğunuzun kesinlikle hiç önemi yoktur. Hayır yoktur ve ben şanslıydım. Tamam ada diye bağırdım arkasından. Yaş akmaması için sımsıkı kıstığım gözlerim yanarken. Tamam, 3 kertenkele kuyruğu suyu. Peki Mabel, görüşürüz dedi arkasına hiç bakmadan köşke girerken. Emin adımlarla çıktım köşkün bahçesinden. İşte bu kadardı. Yine yenilmemiştim karşısında. Hiç de bile. Üstüne üstlük o benden tam 2 yaş büyüktü. Abim Aras kadar. Kocaman bir çocuktu ve yıldızların kızıydı. O gece aşırı neşeli olduğumu çok net anımsıyorum. Anneme kertenkele kuyruğu ve Mabel dışında her şeyi anlatmıştım ama galiba asıl her şey bu ikisinde gizliydi. Onun Mabel'i olmak bütün yaşantımda derin bir iz bırakacaktı. Kertenkele kuyruğu suyu içmesem de onun arkadaşı olamayacaktım. Annem zevkten 4 kişi olarak beni dinledi. Küçük, nazlı, mavi tunasının koskoca yıldızların biricik prenses kızıyla arkadaşlık ediyor olması başını döndürüyordu. Ah bir de şu kertenkele kuyruğu suyunu bilse bakalım sevinir miydi? Klasik Anadolu kadınlarının kara kaşlı, kara gözlü, dayanıklı, sabırlı özellikleriyle Kafkas atalarının ince uzun çizgilerini bedeninde ve kişiliğinde birleştirmişti annem. İlkokuldan sonra babasının desteğiyle Kars'taki akrabalarının yanına gönderilmiş, orada ortaokulu bitirmişti. Annesinin vefatı nedeniyle liseye devam edemeyip Iğdır'a dönmek zorunda kalışına hala üzülürdü. Babamın yanında terzilik yapsa da o resmen bir ev kadınıydı. Uzun, siyah, gür saçları, doğunun gülü Iğdır'la ve bizlerle gurur duyardı. O sırada Türk sinemasının en Avrupa'yı, en modern yıldızlarından biri sayılan sarı saçları, incecik bedeni ve güzel sanatlar dalında üniversite diplomasıyla dillere destan olan Pervin Gökay, annem için çok ulaşılmaz, çok farklıydı. Pervin Gökay sanki gerçekliğin dışında bizim ve komşularımızın var olduğu dünyanın üzerinde kurmaca bir gezegenden gelmiş bir konuktu ülkemize. Yarı mistik, çok gizemli ve şahane bir varlık. Hem güzel, hem kültürlü, hem başarılı bir kadındı. Hem sanatçıydı, hem bir ailesi vardı, hem de hala istediği işte çalışabiliyordu. Anne ve eş olduktan sonra yaşantısı bitmemiş, o hala yaşıyordu. Avrupa ayarında bir Türkiye ürünü, tam Atatürk'ün arzu ettiği Türk kadını, mükemmel bir imgeydi. Bakışlarından tutku ve aşk fışkırarak kadınların gözlerinin tam içine bakmayı başaran Süreyya Mercan ise dudağının üzerindeki incecik gable bıyığıyla zaten ancak yıldızlara layık bir kocaydı. Bütün kocaların itaat ettikleri yazısız kanuna evlendikten sonra bile romantik ve karısına aşık olmaktan utanmayacak kadar cesurdu. Çünkü karısının gözleri parlıyor ve ancak mutlu kadınların göz bebekleri parlar. Diyordu annem. Ve ben bunu hiç unutmadım. Mutluluğunu merak ettiğim kadınların gözlerinde o ışıltıyı daima aradım. Çünkü annem haklıdır. Üstelik Süreyya Mercan simsiyah saçları ve yandan çarklı çapkın gülüşüyle tam Akdeniz renklerinde müthiş yakışıklı bir erkekti. İşte şimdi bu iki tanrısal varlığın bir tanecik kızları annemin küçük oğluyla arkadaşlık ediyordu. Zaten tutkusal bir insan olan Zübeyde, huşu içinde bana bakarken artık üstüme bulaştığına inandığı yıldız tozlarını görüyor olmalıydı. Ah şu kertenkele kuyruklarını bir duysa. Ertesi gün ve sonraki gün hiçbir yerde kertenkele bulamadım. Yaz sıcağının aniden bastırdığı günlerdi ve duvar diplerini kontrol ederek saatlerce kertenkele aramıştım. Sonraki 2 günde başarısız ve keyifsiz geçti. Beni artık unuttuğunu ve alaya aldığını düşünerek kahrolurken köşkün bahçe kapısından bana seslendiğini duydum. Yüreğim hop ağzımdaydı. Tuna, acele etme, ben beklerim. Demek beni gözetlemiş ve unutmamıştı. Nasılsa bulacağım, merak etme dedim havalı olmaya çalışarak. Ama sesim çok güçsüz ve ağlamaklı çıkmıştı. Aslında kertenkele bulsam bile yakalayamayacağımı bal gibi biliyordum. Yırtıcı, vuruşkan, atak ve lider karakterli erkek çocuklarından değildim. Hiç olmadım. Ben ikili ilişkilerde iyiydim ve sakin, güvenli ortamlarda daha başarılıydım. Aras ve öbür oğlanlar ağaçlara tırmanıp sapanla kuş avlarken ben babamın biten iplik makaralarını boyar, iplere dizerek oyuncaklar yapardım. Aras ve arkadaşları futbol oynayıp gürültüyle koşarken ben eski dergilerden resimler kesip defterlere yapıştırır, el işi kağıtlarından elbise modelleri yapardım. Tanrı'ya şükür Aras bir erkek çocuktan beklenen tüm özelliklere fazlasıyla sahipti de ben evin en küçüklerine hep gösterilen o lavanta kokulu hoşgörüyle bir sorun olarak görülmekten kurtuluyordum. Kertenkele ailesi üyeleri 4 bacaklı, 5'er parmaklıdır ve kapanabilir göz kapakları vardır. Evdeki tek ansiklopediden defalarca okuduğu satırları sabırla yineleyen babam bendeki kertenkele tutkusunu ileride seçeceğim meslekle ilgili sanıyordu. Zübeyde, bu küçük oğlan büyüyünce baytar olacak galiba. Hayvan doktoru mu? Aman istemem ben öyle şey. Nesi varmış baytarlığın? Bir de mesleğin iyisi kötüsü yoktur. Memleketin er meslekten insana ihtiyacı vardır Zübeyde gelin, diye homurdanırdı dedem. Göz bebekleri yuvarlak, dilleri uzun ve çatal uçlu olan kertenkelelerin sırtlarında yan yana dizilmiş sert pullar vardır. Veteriner dede, baytar değil veteriner, diye düzeltti Aras. Bu canım Türkçeyi de abire değiştirirsiniz bire kızanlar. Ecnebi lisan gibi lügat ister anlamak için vallahi. 50 çeşit sürüngenin ortak adı olarak kullanılan kertenkelelerin başı koni biçiminde olup kuyrukları çok iyi gelişmiştir. Demek kuyrukları çok iyi gelişmişti ve ben bu çok iyi gelişmiş 3 kuyruk suyundan içecektim. Tanrım neden ben de öbür çocuklar gibi kendiliğinden kurulan arkadaşlıklarla yetinmiyor da oyun oynamak için bile ön şartı olan bir kıza çatıyordum sanki? İnsan 5-6 yaşlarından değişkenliğine fazla resim taşıyamıyor belliğinde. Benim en net hatırladığım fotoğraflar arasında dedemin yüzü var. Oysa artık iyice unuttuğum bu nurlu, sevecen, sonuna dek umutlu, mavi gözlerle gülümseyen yüzü ancak kertenkele bunalımı sırasındaki çizgileriyle korumuşum belliğimde. Kağıtlara usanmadan yüzlerce kertenkele çizişime bakıp bakıp iç çekerken yüzünde beliren şaşkınlık ifadesiyle dedem. Dedemin yüzünü başka hiçbir durumda böyle net hatırlayamıyorum. Bire bizim zamanımızda attı, eşekti kızanların merakı. Şimdi olmuş kertenkele. Ne iştir bu işler? Hiç anlamam bilesiniz. Annemi o yıllarda ev işleri, yemek ve babamın teel, düğme işlerine yardıma koşturmaktan yorgun halinden çok, bana bir dergiden kestiği kertenkele resmini uzatırken anımsıyorum. Yüzünde komik bir gülümseme var. Mahcup, sakin, çalışkan babamı geceler boyu dikiş dikmekten kan çanağı olmuş gözleriyle değil de evdeki tek ansiklopedinin K harfli cildiyle dolaşıp bana kertenkele maddesini okurken bugünmüş gibi net seçebiliyorum. Çocukluğumla ilgili anılarımın tazeliğine şaşıranlar hatırladıklarımın tümünün adayla ilgili olduğunu bilmiyorlar. Bilemezler de, mucizeyle tanışmamışlar. Ağlamayı bırak da sen ondan ne isteyeceksin onu düşün. Kagir çıkmalı eski Ermeni evimizin yerine yapılan 3 katlı apartmana yerleştikten sonra dedemle aynı odada uyumak keyfim de gitmişti. O bitişikteki terzi dükkanının üst katına taşınmıştı. Gündüzleri vaktinin çoğunu bizimle geçirirken geceleri gerçek kuzguncuklu Kagir evine dönerek içimdeki yabancılaşma telaşını yatıştırıyordu. Ben artık Aras'la aynı odayı paylaşıyordum. Kimden ne isteyecekmişim diyerek burnumu çektim. Tabii ki o kızdan. Karşılıklı yataklarda iki kardeş birbirimize baktık. Biliyorsun işte dedi canı sıkkın bir ifadeyle. Yani kertenkele bulduktan sonra sen ondan ne isteyeceksin? Ama o benimle oynayacak. Yetmez diye bağırdı Aras. Sen o şımarık kızdan bir şeyler istemelisin. Bir sıçrayışta yanıma geldi. Yatağıma oturdu. Bir kolunu omzuma attı. Artık güvencedeydim. Bilenler abi desteğinin tadını tanırlar. Hele benimkisi gibi güçlü, cesur ve akıllı bir abi olanlar. Abi kavramının 3 erkek özelliği. Ben kertenkele yakalayana kadar sen o kızdan ne isteyeceğini düşün, tamam mı? Peki adanın benden kertenkele istediğini nereden biliyorsun? Dedim artık rahatlamış olarak burnumu çekerken. Ben bilirim dedi kasılarak. Sokak lambasının ışığıyla aydınlanan yüzündeki özgüveni, gururu ve güzelliği görünce abime birinci kez yine hayran olmuştum. Ertesi gün 2 kertenkele yakalanmış, kuyrukları kutuya konmuştu bile. Aras'ın bütün karşı çıkmalarına karşın bir kuyruğu 2'ye kesip toplam 3 taneymiş gibi göstermek konusunda inat ettim. Köşkün bahçe kapısı hep olduğu gibi açıktı. İçeri girdim ve onu gördüm. Bu kez dadısıyla birlikteydi. Beni elimde bir kutuyla görünce yüzü aydınlandı. O sırada sevinçle üstüme atlayan Sivri, eski dostuna kavuşmuşçasına zıplayıp hoplayarak havlıyordu. Adaya mahcup olmamak için köpeklerden korktuğumu söyleyemiyordum. Ödüm patlayarak Sivri'ye katlanmak zorunda kalıyordum. Kertenkele kuyruğu içmek yanında köpek korkusunun sözü mü olur? Yahu nedir benim bu kızdan çektiğim be? Ah ah, ama her şey daha yeni başlıyormuş da benim haberim yokmuş. Arka bahçeye geçtik. İncir ağacının altına oturduk. Önce başımı okşayarak bana gülümseyen dadısı, "Hadi siz oynayın çocuklar." diyerek ön taraftaki bahçıvan Şakir amcayla sohbete daldı. "Buldun mu 3 tane?" Başımı evet anlamında salladım. Kutuyu açtı, baktı. Aferin Mabel diye fısıldadı. Tanrım ne müthiş bir andı o. Şimdi su getirelim. Acaba içmesem olmaz mı? Olmaz diye kestirip attı. Bütün prensesler ille de zalim olacaklar ya. Cihan teyze bir bardak su getirsene. Tuna susamış da. Bizi yan gözle izleyen dadısı koşarak köşke gidince bütün cesaretini toplayıp sordum. Peki karşılığında sen ne yapacaksın? Çok şaşırdı ada. Öyle ya, talep eden hep kendisi olmuşken. Seninle oynayacağım ya. Olmaz dedim. Aras'tan ödünç alınmış bir kararlılıkla. O zaman hiç beklemediğim bir şey oldu. Peki ne istersin bakalım Mabel? Sen de oynamak için bizim eve geleceksin dedim. Peki Cihan teyzeyle birlikte geliriz dedi ada derin bir nefes çekip rahatlayarak. Biraz sonra bir bardak su gelmiş, kertenkele kuyrukları içine atılmış, önümde duruyordu. Ada bir eliyle elimi tutmuş, bana gülümsüyordu. Tanrım ne güzel bir el, ne hoş bir tutuş ve ne ılık bir duygu dağılışıydı o. İçiyormuş gibi yapsam olmaz mı ada? Tabii ki olmaz Mabel'cim. Bardağı iki kez ağzıma yaklaştırdım ama yapamadım. O kuyrukları orada burnumun ucunda görünce donup kalıyordum. Bir yandan adayı kaybetmek, öte yandan o kuyruklu suyu içip ölmek korkusu. Üzerimde yüzlerce kilo basınç varmış gibi eziliyor, ciğerlerim patlayacak gibi soluksuz kalıyordum. Ağlamak ve kaçmak üzereyken adanın üzerime ballar gibi akan kumral gözlerini görüyor ve çaresiz ufacık oturuyordum köşkün arka bahçesindeki incir ağacının altında. Kusmak istiyordum ama utanıyordum. İşte tam o sırada arkamda kurtarıcımın sesini duydum. Bırak onu, o küçük, çok istersen ben içerim. Köşkün bahçesini çeviren, üzeri sarmaşıklarla yemyeşile boyanmış bir metrelik alçak duvarın üstünde oturan Aras, kafa tutan bakışlarla adaya bakıyordu. Onu gören ada önce dondu kaldı. Abimin güzelliği o denli çarpıcı, o denli ön plandaydı ki hiç tanımadığımız insanlar yolda ona bakıp sık sık maşallah Allah nazardan korusun derlerdi. Çok yakışıklı bütün erkeklerin çocukken duymaya alışkın olduğu sözler olmalıydı bunlar. Bahçeye kapıdan girildiğini bilmiyorsunuz herhalde diye Aras'ı azarladı ada. Bahçenize girmek isteyen kim? Ben kardeşimi senden korumak için geldim. Dik dik bakıştılar. Tanrım ne kadar benziyorlardı. Aslında toparlanmak için zaman kazanıyordu ada. Fena çarpılmıştı. Onu bir kez daha çarpılmış olarak gördüm yıllar sonra. Ada Aras'ı görünce çarpılmıştı ve ne yazık ki bunu onlardan önce ben anlamış ve ben görmüştüm. İçimde kocaman bir şangırtı koptu. Çocukluğumun camları tuzla buz oldu. Kimse iç kırıklık seslerimi duymasın diye haykırdım. Durun durun, ben içerim bunu, tamam mı? Ayağa kalkıp o gururlu dikilişiyle artık toparlanan ada hemen karşı atağa geçti. Ben zaten onun içmesine izin vermeyecektim ki yalnızca sözünü tutup tutmayacağını sınıyordum dedi. Hah, zorda kalınca hep böyle korkak konuşursunuz dedi Aras bir çizgi roman kahramanından çalınmış bir tiradla. Kim? Ben mi? Yok canım, sen de kim oluyorsun bakalım? Artık beni unutmuşlardı. Olan olmuş, iki güçlü karakter, filmin asıl oğlanıyla asıl kızı sonunda karşılaşmışlar ve hep bir ara oyuncu olarak kalacak beni, figüran demeye dilim varmıyor, unutmuşlardı. Onların artık birbirlerinden hiç kopmayacaklarını anlamak için çok akıllı olmak gerekmiyordu. Ama duyarlı olmak şarttı. Bardaktaki o iğrenç suyu bir defada diktim kafama ve bağırdım. Kavga etmeyin, içtim işte. Beni unutmayın, ne olur. Sonra düşüp bayılmışım. Bırak su denize varsın. Elbet acı duyar tomurcuklar açarken. Acı duyar büyürken her şey zorlanır. Karen Boy. Uyanınca kabusun hala bitmediğini görmek en kötü kabustur. Tuna uyanınca hala aynı revir odasında yattığını gördü ve müthiş canı sıkıldı. Dört bir yanı renksizce dolduran beyaz renk ve olmasa bile duyulan lizol kokusu. Tepesine dikilmiş onu inceleyen bir beyaz gömlekliyle göz göze geldi. Size iyi haberim var hocam dedi doktor binbaşı Kutlu donuk sesiyle. Bugün taburcu oluyorsunuz.